Ayrım 31, sayfa 207. 8. Feminist kuramlar. Barbara Asega. Cinsiyetlerin doğallığı. Yaklaşık 50 yıl önce Simone de Beauvoir, "İnsan dünyaya kadın olarak gelmez, olur," demişti. 1984 yılında Herbert Grönemeyer, "Daha çocukken bir yetişkin gibi davranıldı," şarkısını söylemekteydi. Bir kadın filozofun analizinde, bir erkek pop şarkısında olduğu gibi, kadınlaşma ve erkekleşme bir süreç olarak ele alınır. Bir kızın kadın, bir delikanlının yetişkin erkek olmasının formları doğuştan gelen şeyler değildir. Anatomi ve biyolojiye, parantez cinsiyet, dayanarak toplumumuzdaki iki cinsiyetli toplum düzenini açıklamak mümkün olmaktadır. Feminist analizlerde cinsiyetlerin oluşumu sosyokültürel açıdan irdelenir. Bu, gender, parantez, toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği kavramı ile gerçekleştirilir. Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet farklılaşmasının etki gücü ve anlamı üç açıdan analiz edilir. Bireysel düzlem. Toplumsal cinsiyet kültürel bir norm olarak kız, kadın, delikanlı, yetişkin, erkeklerin psikososyal gelişimini yönlendirir. Toplumsallaşma araştırmaları bu noktada anlamlıdır. Çocuklar yetişkinlik dönemlerinde elbise, saç biçimi, spor, hobiler, iletişim davranışları, okul veya meslek seçimi gibi konulara gösterecekleri farklı eğilimleri belirleyen cinsiyet kimliğini nasıl edinmektedirler? Yapısal düzlem. Cinsiyetler arasındaki toplumsal ilişkilerin örgütlenmesi merkezi bir konuma sahiptir. İş bölümünün analizi buna örnektir. Sembolik düzen. Dünyadaki tüm tezahürlerin temelinde bir cinsiyet ayrımı vardır. Tabiat ana veya her şeyin babası olarak savaş gibi tamlamaların belirlenmesinde veya şeylerin çağrışımlarında cinsiyet temellilik ilkesiyle karşılaşıyoruz. Bu ikili ayrım cinsiyet açısından nötr bir alanın kalmamasını sağlar. Erillik ve dişillik gibi birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılabilen iki kavramla karşı karşıyayız. Bu düzen, uzun soluklu modern bir süreç olarak aşağıdaki iktidar ilişkilerine uygun düşmektedir. Kendisiyle özdeş olarak sunulan bir özne olarak evrensel bir beşerilik mevcuttur. Bundan ise nesne türetilir. Özne, nesne ilişkisi aşağıdaki gibi betimlenir. 1. Biri, kendi ile öteki, yabancı arasındaki ilişki, öteki, yabancı erkek, medeni, Avrupalı, yetişkin ve mantıklı olmayandır. 2. Doğa bilimsel ve erkeksi ruh, araştırılanı yani dişiyi çağrıştıran doğayı aydınlatır. 3. Geleneksel tarih yazımı birinin görünür, diğerinin yokluk halinde olduğu bir his, story'dir, erkeğin tarihidir. Cinsiyetler arası ilişkilerin asimetrik biçimi tüm bunların dışlanması ile erkeksi olanı belirler ve sosyokültürel açıdan dişil olarak tanımlanan ve çağrışım yapan her şey üzerinde hukuki bir iktidar kurar. Heteroseksüel aile inşası, ataerkil iktidar ilişkilerinin tatbik edilmesinde ortaya çıkan en çarpıcı göstergedir. Kadın tarihsel açıdan uzun bir dönem kamusal karakter olarak görülmemektedir. Kadın, bir statüye sahip olması ve bir görevi yerine getirmesi gerektiği yerde, vücudundan çıkan şey üzerinden tanımlanmaktadır. O şey, evlattır ve babanın malı sayılmaktadır. Ailede kadının mahremiyeti belirleyicidir. O potansiyel olarak doğurgan annedir ve bu statü dahilinde seksüel düzenlemelere tabidir. Bakirelik, tek eşlilik, boşanma yasağı, doğurma mecburiyeti, parantez annelik yoluyla kadın olma, evlilik dışı anneliğin cezalandırılması ve takibi, prezervatif kullanımının yasaklanması, psikolojik baskılarla eve hapsedilmesi vesaire gibi. Feminist toplumsal analiz kadının toplumsal düzendeki ikinci sınıf, esir ve bağımlı konumunu aydınlatır. Kadının toplumsal statüsü bir erkek ile olan ilişkisine göre tanımlanır. Bir kız olarak, parantez babasının soyadına sahip, bir eş olarak, parantez soyadı değişikliğini de içerir. Bir anne olarak, parantez cinsiyet isminin devamı için en iyisi oğlan çocuğudur. Kadının en son rolü dulluktur. Bu noktada belirlenmiş olan toplumsal yol, yani dişil kariyer ortaya çıkar. Erişilmesi gereken statü, ailevi pozisyon ile eve bağlanan bir annelik rolünün yerine getirilmesini amaçlar. Buna karşın, koca ve baba rolü erkeğin statüsünü yükseltir ve ev dışı nitelikler için onu özgürleştirir. Hangi ünlü siyasetçi bekar ve çocuksuzdur? Kadın kendisinden talep edilen anne rolünü oynadığı müddetçe toplumsal olarak kabul görür. Erkek çocuğa bu şekilde bağlanan anne, kadın, aşağı ve değersiz statüden kurtulmasına rağmen bağımsız bir statüye de sahip değildir. Övgü dolu bir şarkı, tapılısı annelerin ihtimallerine göre ortaya çıkar. Parantez, kutsal ve ideal Madonna'ya kadar aşağıda bunlardan bahsedilmektedir. Klasik dişilik kurgusu bölünmüş ve vücuda dayanan bir resim inşa eder. Anne iyiliği ve aykırı olmayanı gösterirken, fahişe kötülüğü ve farklılığı temsil eder. Bu anlamda tarihsel olarak bağımsız bir kadın kategorisi yoktur. Bu arada cinsiyetler arasındaki bu durağan ilişki gevşemiştir ve özellikle dişilik inşası cinsiyetler arası düzenin Tanrı tarafından yaratılmadığını ya da doğa tarafından oluşturulmadığını ve değiştirilmez olmadığını gösterip tam tersine bu düzenin tarihsel ve toplumsal, siyasal nedenler sonucu ortaya çıktığını ifade ederek bu alana dair farklı bakış açıları sunar. Cinsiyet farklılaşması üzerine odaklanan bu bakış ve cinsiyet inşasının analizi görece yeni bir bilimsel yaklaşımdır. Ayrımcılığa karşı eşitlik. Bu noktaya nasıl gelindi? Bazı tarihsel hilekârların katkısının yanı sıra aydınlanma ve Fransız devriminin bir sonucu olarak siyasi, iktisadi ve kültürel bir iddia ortaya koymak üzere bir enstrüman ortaya çıkmıştır. Buna 19. yüzyılda endüstri devrimiyle dönüşen hayat ve çalışma şartlarının toplumsal ilişkilerde ortaya çıkardığı değişimi de eklemek gerekir. 19. yüzyılın ortalarından itibaren kitlesel bir hareket arzusu ortaya çıktı. Özellikle 1848 devriminin sonucu olarak. Tarihsel olarak bu dönem eski kadın hareketi olarak bilinmektedir. Almanca konuşulan dünyada iki ayrı akım ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkışı işçi hareketiyle aynı döneme rastlayan proleter kadın hareketi, toplumsal özgürleşme düşüncesini benimsemiştir. Ekonomik bağımsızlık, baskının ortadan kaldırılması için gerekli şarttır. Söz konusu olan sadece reformlar değil, bir devrim arzusudur. Burjuva kadın hareketi ise toplumsal ilişkilerde temel bir değişiklik hedeflemeden cinsiyetlerin eşitliğini talep etmektedir. Özgürlük talepleri, seçim hakkı, meslek, eğitim ve diğer toplumsal faaliyetler temelinde dile getirilir. Kadın hareketi içerisindeki bu iki akım, günümüze kadar tartışılan farklı yaklaşımlarla bağlantılıdır. Eşitlik yaklaşımı ve ayrımlaşma kuramı. Aydınlanmacı eşitlik anlayışı, kadını bir insan olarak telakki etmekte ve cinsiyete dayalı ayrımın prensip olarak kaldırılmasını zaruri gören eşit vatandaşlık talep etmektedir. Özellikle toplumsal, siyasi ve pratik sorunlar gündeme getirilmiştir. Ahlaki ya da siyasi olsun, tüm ayrımlar ağır eleştirilere maruz bırakılıp zararlı olarak gösterilirler. Fakat 100 yıl sonra eşit muamele gerçekleştirilememiş ve siyasi, ekonomik alanlarda kota düzenlemesi yapılmıştır. İkinci yaklaşım olan aydınlaşma kuramı, kadın ve erkek arasındaki farklılığa vurgu yapar ve kadının kültürel katkısını öne çıkarır. Diğerinin tezleri, kadın doğasının özelliği yahut annelik idealinin fazla vurgulanması şeklinde özel olarak altı çizilir ve muhafaza edilir. Fredriksen, 1981. Bu anlayış çoğunlukla burjuva kadın hakları savunucularınca temsil edilir ve ahlaki, toplumsal problemler gündeme getirilip toplumsal olarak azınlıkta olan ve küçümsenenlerin başarılarının annelik dahil dikkate alınması talep edilir. Parantez, cinsiyet ayrımlaşmasının durağanlığı burada da ortaya çıkar. Söz gelimi iş piyasası ebeveynler için yaratılmamış, çocuk büyütme özel bir durum olarak dışta bırakılmıştır. Bir çocuğun doğması kadın için etkisi ömür boyu sürecek değişikliklere sebep olurken, erkekler kariyerlerini bundan etkilenmeksizin sürdürebilirler. İkinci kadın hareketi. Nasyonel, sosyalist ve faşist liderler tarafından yönetilen halkların çöküşünden, İkinci Dünya Savaşı'ndan ve muhafazakar kadın resminin 50'li yıllarda restore edilmesi ve tekrar inşaya ara verilmesinden sonra 60'lı yılların sonlarında yeni bir isyan ortaya çıktı. Öğrenci hareketlerinden sol akımları benimseyen ve proleter kadın hareketine bağlanan ikinci veya yeni kadın hareketi hasıl oldu. Bu hareketle bilinç düzeyinde ve davranış biçimlerinde derin bir değişim ve yenilenme talep edildi. Farklı birleşmelerden çeşitli projeler, parantez, lokaller, kitapçılar, dergiler ve yayın evleri, yardım örgütleri, parantez, kadın evleri, tecavüze uğrayan kadınlar için acil yardım dernekleri ve özel organizasyonlar, parantez, film festivalleri ve yaz üniversiteleri gibi ortaya çıktı. Bu erkeksiz alanların fethedilmesi ve yaratılması ile çeşitli tartışmalar gündeme geldi. Tarihsizliğimizde etkili olan sebepler nelerdir? Bağımsız bir bilinç nasıldır? Eş ve anne olmanın bir boyutu olarak dişil kimlik veya öznellik ne anlama gelmektedir? İsteklerimizi ve başarılarımızı nasıl formüle etmeli ve toplumsal olarak nasıl görünür kılmalıyız? Bu dönemde pratik ve eylemsel yön ön plana çıkmış ve kürtaj yasağının kaldırılması için verilen bir kampanyaya dönüşmüştür. İlk olarak 1971 yılında Fransa'da, daha sonra federal Almanya'da kürtaj yaptırdım kampanyası kamusal alanda başlatıldı. Bilim dahil tüm toplumsal kurumlar eleştiriye tabi tutuldu. Bilim sadece elitlere yönelik ve erkeksi olmakla itham edilmekle kalmadı, aynı zamanda bir iktidar aracı olarak da tanımlandı. Toplumsal bilginin farklı modellerinin uygulanması için gerçekleştirilen arayış, kurumsal düşmanlığa ve bilinçli bir biçimde kuramdan uzak durma noktasına kadar ilerletildi. Parantez, günümüze kadar feminizmin bir üniversite disiplini olmasının bir zıtlaşma olup olmadığı hususunda pek çok farklı görüş ifade edilmiştir. Fakat toplumsal düzende neyin, niçin ve nasıl değiştirilmesi gerektiği sorusuyla kadın hareketinin kuramsal yönü olan feminizm ilgilendi. Feminist bilim eleştirisi. Kurumsal öğretiye karşı alınan mesafeden sonra radikal bir eleştiri formüle edildi. Geleneksel bilim eleştirisi, bilimsel çalışmaların tarihsel, kültürel ve toplumsal bağlamın dışında gelişmediğini ispatlamıştı. Feminist bilim eleştirisi, buna dayanarak bir düşünce ve bilgi inşası olarak bilimin erkekler tarafından biçimlendirildiğini iddia etmiştir. Parantez, tarihsel dışlama günümüze kadar yapısal bir düzlemde etkili olmuştur. En yüksek mevkiler büyük oranda erkeklerce işgal edilmiştir. Eril bir zihin çalışmasına dayanan bilimin inşası da bundan etkilenmiştir. Bilgi üretim sürecinde cinsiyet ayrımı ve cinsiyetler arası iktidar düzeni yeniden üretilir. Kadınlar ve onların çalışmaları, tarihleri ve yaşam biçimleri görünmezliğe mahkum edilmiştir. Zira kültürel değerlerin onayına dayanan bilim ilk önce eril, daha sonra da evrensel olarak kabul edilmiştir. Sadece mikro düzlemde değil, aynı zamanda toplumsal kuramlarda da, parantez, burjuva kuramları ile Marksizm'de de, cinsiyetler arasındaki iktidar ilişkileri kabul edilmiş ve onaylanmış, gizlenmiş veya mazur görülmüştür. Dolayısıyla gerçekliğin bilimsel algılanışı ne nesnel ne de evrenseldir. Bu tür sınırlama feminist eleştirileri de androsentrizm olarak adlandırılır. Sosyolojide de tabaka farklılığının cinsiyetler açısından nötr bir etki yaptığı izlenimi veren, kadınlar ve erkekler için tek bir toplumun bulunduğu tezi vardır. Bu noktada sosyolojik çalışmalar kamusal alana vurgu yaparken özel alanı ihmal ettiler. Sosyolojik çalışmalarda araştırılan elbette büyük oranda erkeklerin dünyası oldu. Fakat her ikisi de çalışma zamanı, boş zaman gibi ikili kategoriler eşliğinde incelendiği zaman kadının yapıp ettikleri, tipik ilişkileri ve aile işleri nasıl tasnif edilebilir? Bilimsel araştırmalarda cinsel ayrımcılığın kadını, dişiliği dikkate aldığı fakat öteki olarak değerlendirdiği ve genel ve beşeri olarak kabul edilen eril matriksin dışında gördüğü tespit edilmiştir. Bu eril, genel, beşeri tasnif kadına ortak yapıp ettiklerinin sonucu olarak annelik rolünü verir. Kadın, eril olanın dışında olsa da tam olarak dışlanmayan dişil kategorilere dahil edilir. Biyolojik verilere dayanarak doğurganlık işlevinin merkezde olduğu, çocuk büyütme ve ev içerisinde vuku bulan ne varsa ayrı bir alana özgü ve kadın işleri olarak görülür. Anne sevgisi ve bununla bağlantılı olan annelikte söz konusu olan 18. yüzyıla ait hislerin yeniden inşasıdır. Diğer taraftan annelik imgesi için gerekli olmayan tipik kadınsı açılar gerçekten dışsallaştırılır. Bu noktada uzun bir dönem boyunca tabulaştırılan adet görmeye dikkat çekilebilir. Parantez, hijyenik pedlerin kullanılmasıyla ilgili reklam sloganları gün boyunca kokusuz ve dolayısıyla temiz olup göze çarpmamayı vaat etmektedir. Görece daha genç olan ve kökleri 19. yüzyılın ortalarına kadar giden, yani eski kadın hareketi ve yaşam alanlarının genişlemesiyle ilintili olan bir yaklaşım da söz konusudur. Dikkatlerden kaçmayan hisleri ve lezbiyenlik gibi davranış biçimleri kategorize edilmiş ve patolojikleştirilmiştir.